Anlamışlardı, namaz gerçekten de kötülükleri engelleyen bir ibadettir. Anlamışlardı namazın manasını. Bugün Müslümanlar anlamıyorlarsa da dün Şuayb'ın kavmi kafirleri anlamıştı. La ilahe illallah bir söylemdir ama namaz bir eylemdir. O yüzden Allah Azze ve Celle o tevhidi ortaya koyduktan sonra, o İslam'ın söylemini ortaya koyduktan sonra, şimdi ise İslam'ın eylemini ortaya koyuyordu. O namazın sizi kafirlere karşı mücadeleye sevk ettiğini gördüklerinde, o namazınızın sizi tebliğe sevk ettiğini gördüklerinde, siz namaz kıldığınız zaman İslam'ı anlatan bir İslam davetçisi olursanız, o namaz sizi İslam davetçisi yapıyorsa, o namaz sizi kötülüklerinize engel oluyor ve başkalarının kötülüklerine de engel olmanız için size gayret veriyorsa, şirkle mücadeleye sizi sevk ediyorsa, günahlarla mücadeleye sizi sevk ediyorsa o namaz onların gözüne batacaktır. Batılı savunanlar, hakkı savunanlardan daima korkarlar ve daima onları susturmak isterler ve gel anlaşalım derler. Sen bize karşı yumuşak ol, biz de sana karşı yumuşak olalım derler. Müslüman hiçbir zaman şirke karşı yumuşak olamaz. Küfre karşı, şirke karşı yumuşaklık stratejisiyle hiçbir zaman o kaleler fethedilemez.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Hud suresinde Allah Azze ve Celle Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmaya başlamış idi. Şuayb Aleyhisselam da diğer peygamberler gibi tevhidi anlatmakla işe başlamış. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru diyerek tebliğine başlamıştı. Ey milletim, Allah'tan başka ilahınız yok. O halde sadece Allah'a itaat edin, yalnız ona ibadet edin. Bütün peygamberler kelime-i tevhidle davetlerine başlarlar. Ondan sonra diğer meseleler ard arda gelir. Çünkü ibadetlerin kabul olabilmesi için öncelikle kişilerin tevhidi kabul etmesi şarttır. Tevhidi kabul etmeyen insanlar istedikleri kadar namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, kabul olmayacaktır. Onun için Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerini gönderirken evvela bu dava ile göndermiştir. Şuayb Aleyhisselam'ın milletinde olan bir başka hastalık da Allah'a şirk koşmanın dışında onlarda bir de hilekarlık var idi. Ticaretle uğraşıyorlardı ama sürekli olarak tartıda, ölçüde hile yaparak davranıyorlardı. Hicaz'la Şam arasında bir yerde olan bu topluluğa Allah Azze ve Celle onların içerisinden bir insanı, Şuayb Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermişti Allah Azze ve Celle. Şuayb Aleyhisselam peygamberler içerisinde çok namaz kılmasıyla meşhur ve çok güzel konuşmasıyla meşhur olan, Hatib-ül Enbiya olan, peygamberlerin hatibi olan, peygamberimiz tarafından bizzat böyle isimlendirilmiş olan bir peygamber. Onların çirkin laflarına karşılık Şuayb Aleyhisselam güzel cevaplar verecek ve aslında bugünkü İslam davetçilerine de nasıl konuşmaları gerektiğini öğretecektir. Allah Azze ve Celle peygamberlerin lisanıyla aslında bize nasıl bir tartışma üslubunu takip etmemiz gerektiğini de öğretir. Kafirler ne dediği zaman Müslümanlar ne cevap vermelidirler? Allah Azze ve Celle o tartışma üslubunu da öğretir. Peygamberleri konuşturur ama esasında Allah'ın maksadı o olayları anlatmak değil, insanları eğitmektir. Kur'an'ın vermiş olduğu bilgiden anlıyoruz ki bunlar aslında şirke dalmış olan bir toplulukturlar. Rivayetlerden öğrendiğimiz kadarıyla bunlar aslında daha evvel Müslüman olan bir toplumdur. Fakat daha sonra şirke bulaşmış olan bir toplum. Nasıl ki bütün peygamberlerin kavimleri de öyle değil mi? Hepsi daha evvel muvahhiddirler. İnsanlığın atası Hazreti Adem olduğuna göre ve ondan sonra Hazreti Nuh olduğuna göre ve insanlar Nuh'un neslinden ve onunla beraber gemiye binenlerin neslinden devam ettiğine göre, o halde aslında insanlığın, bugünkü insanlığın ataları hepsi Müslüman idiler. Ama daha sonra bütün peygamberlerin kıssalarında öğrendiğimize göre bunlar şirke dalmaya başladılar. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın milleti de daha evvel kendilerini Müslüman kabul eden bir toplumdu. Müslüman idiler fakat daha sonra şirke bulaşmaya başladılar. İşte böyle olunca onlar hala kendilerini Müslüman olarak kabul ediyorlardı. Fakat Hazreti Şuayb Aleyhisselam onların aslında Allah'tan başka bir takım ilahlara taptıklarını söylüyor, bunu onların yüzüne vuruyordu. Hem Allah'a şirk koşuyorlar hem de şirkin sonucu olarak da ölçüleri bozuyorlardı. Şirk bir toplumdaki dengeleri bozar. Bir toplumdaki ölçüleri bozar. Ahlaki kriterleri yerinden oynatır. Toplumda huzuru felç eder. Bir toplumda şirk var ise Allah'ın dediği olmuyor da insanların dediği oluyorsa, bir toplumda Allah Azze ve Celle sadece yaratıcı olarak görülüyor da insanlara karışmayan, insanlara hükmetmeyen bir Allah olarak görülüyorsa, insanlar o zaman kriterlerini Allah'tan almayacaklar, kendileri gibi insan olan varlıklardan alacaklardır. Allah'tan almaları gereken kriterleri insanlardan almaya başlayınca, hayat prensiplerini, hayat kanunlarını insanlardan alınca elbette ki her şey bozulacaktır. İnancın bozulmasıyla birlikte hem ibadetlerde bozulmalar gerçekleşecek, hem ahlakta bozulma gerçekleşecek, hem muamelat esaslarında bozulmalar gerçekleşecektir. İşte Şuayb Aleyhisselam'ın toplumunda da aynı olay gerçekleşti. Tevhidden uzaklaşınca bu toplum, ondan sonra her şeyden uzaklaşmaya başladılar ve hileye başladılar. Allah Azze ve Celle bu kıssayı Mekkelilere anlatırken, aslında Mekkelilerde de benzeri hilekarlıklar vardı, haksızlıklar vardı. Onlara da yani siz de onlara benziyorsunuz ey Mekkeliler denmiş oluyordu aslında. Allah Resulü'nün milleti de kavmi de aynı şekilde onların içinden bazıları haksızlıklar yapıyorlar ve oraya gelen kervanları resmen soyuyorlardı. Şuayb Aleyhisselam'ın milleti de öyleydi. O bölgeden geçen kervanları ya soyuyorlar yahut da yok pahasına alıyorlardı onların mallarını. Zorlamak suretiyle, tehdit suretiyle ellerinden alıyorlardı. İşte Şuayb Aleyhisselam tabii ki adaleti gerçekleştirmek üzere gönderilmiş, yeryüzünde bir medeniyet meydana getirmek üzere görevlendirilmiş olan bir peygamber olarak elbette ki yapması gereken bu gibi meselelere de temas etmekti. Çünkü evet, İslami hareket evvela Allah'ın uluhiyetinden bahsetmeli. Elbette ki Allah'ın ilahı, ilah olduğunu insanlara öğretmeli. Ama ondan sonra da elbette ki toplumda var olan ahlaksızlıklara da temas etmelidir. Aksi halde ıslah gerçekleşmeyecektir. İşte Hazreti Şuayb Aleyhisselam o yüzden tevhidi anlattıktan sonra, ama tevhidi anlattıktan sonra, tevhidi anlatmadan değil, evvela en temel meseleyi ortaya koyduktan sonra, Allah'tan başkasına itaat edilmeyeceğini ortaya koyduktan sonra onlara bir de hile yaptıklarını hatırlatıyor ve bu şekilde oldukları müddetçe azaba uğrayacaklarını onlara söylüyordu. Peygamberimiz zamanında da benzeri olaylar olmuştu. Bir kervan gelmiş ve bir adam o kervanı satın almış idi. Fakat parasını ödemiyordu. Allah Resulü o zaman daha peygamber bile değildi. Gençliğinde bu olay gerçekleşti. Adamcağız kendi topraklarında olmadığı için, orada garip olduğundan, aşireti yanında olmadığından hakkını alamıyordu ve bir gün çıktı Mekke'nin ortasına. Ey Mekkeliler dedi. Ey Beytullah'ın komşuları. Ey Allah'ın evine sahip olanlar. Bu burada olacak bir şey midir dedi. Ben kalktım ta nerelerden mal getirdim size. İçinizden filan adam benim malımı aldı, ondan sonra hala paramı ödemiyor. Burada aşiretim olmadığı için bir şey yapamıyorum. Zayıfım, o yüzden bunu kullanıyor. Siz dedi nasıl insanlarsınız? Beytullah'a sahipsiniz güya. Benim hakkımı almalısınız dedi. İşte o zaman Mekke'nin şereflileri toplanmışlardı. Fılfıl fudul denilir buna İslam tarihinde. Faziletli kimselerin anlaşması yani. Allah Resulü o zaman daha peygamber değilken bile o toplantıya çağrılmış idi. Halbuki o zaman daha gençti ve normalde gençler bu tür toplantılara katılmazlardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olgunluğu, reşit oluşu herkesin gözüne çarpıyordu. Genç olmasına rağmen o önemli toplantıda o da vardı o gün orada. Allah Resulü o toplantıda o karara imza atanlardandı. Evet, bundan sonra karar almışlardı. Bundan sonra herhangi bir kervan Mekke'ye gelecek olur da Mekkeliler tarafından soyulacak olursa yahut da satın alınır da ondan sonra parası verilmeyecek olursa hep beraber birleşeceğiz ve o parayı alacağız ve sahibine vereceğiz. Böyle anlaşmışlardı. Bunu hepsi imza attılar. Efendimizin aşireti özellikle. Mekke'nin önde gelenleri bunu imzaladılar. Allah Resulü de o gün orada bunu imzaladı. Ve daha sonra peygamber olduktan sonra da bu olayı hatırlatır. Ve der ki işte o gün orada güzel bir anlaşma yapılmıştı. Bugün de olsaydı yine imzalardım. Peygamber olduktan sonra da o yapılan anlaşmayı tasvip ediyordu yine Allah Resulü. Ve bu kıssa Mekkelilere bu gibi olayları da hatırlatıyordu. Yani düşünün ey Mekkeliler, sizden evvel de böyle haksızlık yapanlar, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi gibiler geldi geçtiler. Ama Allah Azze ve Celle onları helak etti. Siz de eğer aynı şekilde milletin malını soyacak olursanız size de benzeri belalar gelecektir. Bu kıssa aynı zamanda bugünkü büyük devletlere de işaret eder. Sadece bir kavmi anlamayacağız. Sanki Kur'an bugün nazil oluyormuş gibi anlayacağız. Kur'an'ın hakiki manasına erişebilmek için sanki bugün bize nazil oluyor gibi düşüneceğiz. Kur'an'ı anlamanın şartlarından birisi bu. Kafamızdaki bütün bilgileri şöyle bir kenara koyacağız. Bize öğretilen yanlış din, o dinin yanlış kısımlarını şöyle bir kenara koyacağız. Bize öğretilen o yanlış bilgilerden kurtulacağız. ve Kur'an'a temiz bir kalple yaklaşacağız. Ya Rabbi senin kitabını anlamak istiyorum, bana onun doğrusunu anlamayı nasip et diyeceğiz. Ve sanki bize nazil oluyormuş gibi kitap o şekilde okuyacağız. Sanki bu asırda nazil oluyormuş gibi o şekilde okuyacağız. Bugün de mesela yeryüzünde haksızlıklar, mizanda, ölçüde ve tartıda yapılan haksızlıklar almış başını gitmektedir. Ve bunu büyük devletler en büyük şekilde yapmaktadırlar. Bir bakkal belki bir kilo bulgurda bu haksızlığı yapar ama bir büyük devlet, bir süper güç bunu çok daha büyüğünü yapar ve yeryüzünde büyük haksızlıklara, savaşlara, öldürmelere, zulümlere sebep olur. Eften püften şeyleri bahane ederek insanların mallarını ellerinden almaya çalışır. Daha evvel de ifade ettiğim gibi düşünebiliyor musunuz? Bir memleketin topraklarından altın çıkacak, elmas çıkacak, uranyum çıkacak, plutonyum çıkacak ve o memleket Afrika olacak. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? O memleket bu kadar fakir olacak, acından ölecek, böyle bir şey olabilir mi? Sizin evinizin her tarafını altın fışkıracak, elmas fışkıracak ve siz acınızdan öleceksiniz. Böyle bir şey mümkün müdür? İşte oraları sömürenler olursa, onlar da kendilerini sömürtürse elbette ki böyle bir şey mümkündür. Amerika orayı sömürürse, Avrupa orayı sömürürse, oraları sömürebilmek için darbeler yaptırırsa, istedikleri kukla hükümetleri onların başlarına getirirse, geri kalmış olan 3. dünya ülkeleri denilen bütün bu ülkelerin hepsinde buna benzer darbeler yaptırırlar. İstemedikleri hükümetleri bir takım vesilelerle götürürler, ambargolar koyarlar ve bu şekilde hükümetler devrilir, onların istediği, onlara söz veren, onların dediğini yapacak olan hükümetler getirilir ve bu şekilde o memleketler sömürülürler. Ve o memleketler lükse alıştırılırlar. Ellerindeki 3-5 kuruş parayı lüks hastalığı içerisinde onların zenginleri o parayla fabrika yapmaya teşvik edilmezler. Onların zenginleri o paralarla villalar yaparlar kendilerine. Devletin elinde 3-5 kuruş varsa sadece mesela eften püften yollarda harcar, kaldırım taşlarını harcarlar o paraları, yol yapmaya harcarlar o paraları. Halbuki evvela sanayi geliştirmeliydiler, tarımı geliştirmeliydiler. O yönlerde harcatmazlar o büyük güçler. Onların başlarına koydukları o kukla hükümetler sayesinde oraları geri bırakırlar. Paul Harrison'ın kitabında açıkça ifade ettiği gibi, 3. Dünya'nın Batılılaştırılması kitabında dediği gibi, evet 3. Dünya ülkeleri, evet bu geri bırakılmış Orta Doğu memleketleri, Afrika memleketleri aslında gerçekten de Avrupa tarafından özel planlar sonucunda geri bırakılmıştır. Biz dün dünyanın süper gücüydük. 3 kıtada at koşturuyorduk. Biz o zaman o milletleri isteseydik istediğimiz gibi evirip çevirebilirdik. Güçlü olduğumuz asırlarda isteseydik onların kanını bile emebilirdik. Güçlü olduğumuz asırlarda isteseydik onları geri bırakmak için özel planlar, projeler yapabilirdik. Ama biz onları sömürmek için öyle bir talimat almadık Allah ve Resulünden. Biz oralara İslam'ı götürmek talimatını almıştık. O yüzden oralara İslam'ı götürdü atalarımız. O insanları geri bırakmak için özel planlar, projeler yapmadılar. Onları Müslüman yapmak için özel planlar, projeler yaptılar, onlara tebliğ ettiler. Onları zorlamadılar. Onların başlarında kukla hükümetler getirmek suretiyle onların kanlarını emmediler. Biz onlara böyle davrandık. Çünkü bizim hedefimiz yeryüzünde iktidar sahibi olmak değildi. Bizim hedefimiz yeryüzünde ganimet sahibi olmak değildi. İslam ganimet için savaşanların yerinin cehennem olduğunu söyleyen bir dindi. Şöhret için savaşanların yeri cehennem dedi. Ganimet için savaşanların yeri de cehennemdir dedi. Allah Azze ve Celle'den bunu öğrenen Müslümanlar nasıl olur da o memleketleri sömürebilirler? Sömürmek için eğer savaşırlarsa o zaman cehenneme girecekler. Nasıl olur da onun için savaşabilirler? İslam bunu öğretirken onlara, Yahudilik ise Yahudilere siz dedi, insanların en üstünüsünüz. Ve insanlar sizin için yaratılmışlar zaten. Onlar hayvandırlar, onları sömürebilirsiniz dedi. Evet, Tevrat onlara bunları söyleyince tabii ki onlar, tabii ki muharref olan Tevrat'tan bahsediyorum. Değiştirilmiş olan Tevrat'tan bahsediyorum. Onlara bunu söyleyince onlar tabii insanları sömürmekten zevk almaya başladılar ve bütün insanları hayvan gibi kabul ettiler.
Diğer taraftan Hristiyan dünyasına gelince zaten İsa Aleyhisselam gelmiş, onlar için çarmıha gerilmiş nasıl olsa, onların günahları affolmuş nasıl olsa, artık onlar istedikleri gibi ölçüde ve tartıda hile yapabilirler. Artık onlar istedikleri gibi milletleri sömürebilirler. Artık onlar istedikleri gibi Afrika'nın kanını emebilirler. Nasıl olsa İsa gelmiş, onlar adına çarmıha gerilmiş ve bütün günahlarından kurtulmuşlar nasıl olsa. Nasılsa onlar için cehennem yok artık. Dolayısıyla onlar artık istedikleri gibi emperyalistçe davranabilirler. Böyle söyleyen dinler elbette ki o mensuplarını bu hale getireceklerdi. İşte Hazreti Şuayb Aleyhisselam bunları reddediyordu. Aslında Kur'an-ı Kerim bütün süper güçlerin yapmış olduğu buna benzer zulümleri ve bütün zenginlerin fakirleri yapmış olduğu zulümleri reddediyordu. Çünkü ekseriyetle bu gibi haksızlıkları zenginler fakirlere yaparlar. Ve onlara bunları anlattığı zaman onlar kendisine demişlerdi ki, ey Şuayb, senin bu sözlerin, sana bunları söylemen ne emrediyor? Senin kıldığın şu namaz yoksa o mu sana bunları söylemen emrediyor? Anlamışlardı. Evet, namaz şirke karşı mücadelenin başlangıcıdır. Elbette ki namaz bir eylemdir. Elbette ki onlar anlıyorlardı. Namaz kılanlar bir gün gelecek, sonuçta davalarını anlatmaya başlayacaklar. Biliyorlardı, o yüzden onu engellemeye çalışıyorlardı. Anlamışlardı, namaz gerçekten de kötülükleri engelleyen bir ibadettir. Anlamışlardı namazın manasını. Bugün Müslümanlar anlamıyorlarsa da dün Şuayb'ın kavmi kafirleri anlamıştı. Ebu Cehiller anlamışlardı ama maalesef bugün Müslümanlar namazı anlamıyorlar. Ebu Leheb anlıyordu namazı ama Müslümanlar anlamıyorlar. O yüzden Ebu Cehiller namazı engel olmak için çalışmışlardı. Alak suresinde ifade edildiği gibi اَرَائِتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا سَلَّهِ. Gördün mü o kafiri? Namaz kılan kula engel olmaya çalışan o kafiri gördün mü ey Resulüm? Yani sana engel olmaya çalışan, namazın engel olmaya çalışanları gördün mü ey Resulüm? Ebu Cehilleri gördün mü ey Resulüm? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor Kabe'de namaz kılıyordu. Daha ilk zamandan itibaren gidiyor Kabe'de namaz kılıyordu. Diğer Müslümanlar henüz daha Kabe'de namaz kılamazlarken Allah Resulü namaz kılmaya başlamıştı. Gidiyor namaz kılıyordu ve onu görenler hayretler içinde bakıyorlardı. Bir gün Ebu Cehil diyordu ki, bu Muhammed bir daha buraya gelir de namaz kılacak olursa ben ona şöyle şöyle yapacağım. Onun başına bir taş vuracağım diyordu, namazdan nefret ediyordu. Her zaman böyle olmuştur. Şuurla namaz kıldığınız zaman kafirler namazınızın size şuur verdiğini gördüğünde, o namazın sizi kafirlere karşı mücadeleye sevk ettiğini gördüklerinde, o namazınızın sizi tebliğe sevk ettiğini gördüklerinde, siz namaz kıldığınız zaman İslam'ı anlatan bir İslam davetçisi olursanız, o namaz sizi İslam davetçisi yapıyorsa, o namaz sizi kötülüklerinize engel oluyor ve başkalarının kötülüklerine de engel olmanız için size gayret veriyorsa, şirkle mücadeleye sizi sevk ediyorsa, günahlarla mücadeleye sizi sevk ediyorsa o namaz onların gözüne batacaktır. Ve o namaz işte o zaman onlar tarafından engellenmeye çalışılacaktır. İşte ondan dolayı ona engel olmaya çalışıyorlardı. Biliyorlardı ki Allah Resulü'nün namazı onların küfrüne karşı bir eylem idi. Biliyorlar ki Allah Resulü'nün namazı onların yanlış şirkine karşı değil, günahlarına karşı da bir engel olacaktı. Ve Allah Resulü'ne o bir benzin idi. O namazı gerçekleştirdiği müddetçe benzin alacaktı daima. Ve o benzinle daima mücadele verecekti. Anlıyorlardı namazın ehemmiyetini. Allah Azze ve Celle tevhidi öğrettikten sonra Müslümanlara namazla başladı işe. يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ اَوْنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اِنَّا سَنُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا. Ey geceleyin yatan Habibim, örtüye bürünen Peygamberim, geceleyin kalkacaksın. Gecenin yarısı kadar veya biraz azalt veya biraz daha arttır ve namaz kıl, Kur'an oku. Kur'an'ı tane tane tek tek oku, düşüne düşüne, tefekkür ede ede. Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü biz sana ağır bir dava omuzlarına vereceğiz. O ağır davayı taşıyabilmen için namaz kılman lazım. Hem de geceleyin kalkıp namaz kılman lazım. Nefsini terbiye etmen lazım. Gece namazı insan nefsini terbiyede gündüz namazlarından daha tesirlidir. O yüzden geceleyin kalkacak, Kur'an okuyacak, namaz kılacaksın. Allah Azze ve Celle hem bu ayetiyle hem daha evvel Cebrail Aleyhisselam'ı göndermek suretiyle peygamberimize namazı emretmesiyle bu şekilde peygamberini namaza başlatıyordu. Daha zekat farz olmamıştı. Oruç farz olmamıştı. Hac farz olmamıştı ama namaz hemen işin başındayken farz oluyordu. Halbuki oruç farz olmuş olsaydı evvela o takdirde kafirler bu kadar şiddetli bir karşılık vermeyeceklerdi. Peygamberimizin orucuna engel olmaya çalışmayacaklardı. Mesela hac ile başlasaydı Allah Azze ve Celle, namazı değil de evvela haccı emretmiş olsaydı, onların birçoğu kabullenecekti. Çünkü zaten Araplar Müslüman olmadan evvel de putperestken de zaten hac ediyorlardı. Çünkü hac hatta İbrahim Aleyhisselam'dan beri kalmış bir ibadet idi. Onlar da İbrahim'in torunlarıydılar. İsmail'in torunlarıydılar. O yüzden onlar hacı biliyorlardı. Eğer Allah Azze ve Celle hac ile başlamış olsaydı bu kadar tepki göstermeyeceklerdi. Namaza gösterdikleri kadar tepki göstermeyeceklerdi. Zaten biz de hac ediyoruz ya Muhammed diyeceklerdi belki de. Ama Allah Azze ve Celle hacla başlamadı işe. Nefisle cihat olan oruçla da başlamadı işe. Allah Azze ve Celle evvela Müslümanların kafirlerle karşı karşıya geleceği ibadetle başladı işe. Namaz aslında Müslümanları kafirlerle karşı karşıya getiren bir ibadet idi. Ve namaz bir eylem idi, yalnızca bir söylem değildi. La ilahe illallah bir söylemdir ama namaz bir eylemdir. O yüzden Allah Azze ve Celle o tevhidi ortaya koyduktan sonra, o İslam'ın söylemini ortaya koyduktan sonra, şimdi ise İslam'ın eylemini ortaya koyuyordu. Söylemle beraber eylem de gerçekleştirecekti Allah Azze ve Celle. Ve kafirlerle Müslümanların ilk defa karşı karşıya geldiği ibadet namaz olmuştur. İlk defa namaz yüzünden karşı karşıya geldiler. Ve Allah Azze ve Celle işte ondan bahseder Alak suresinde. اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّ Gördün mü o kafiri, o namaz kılan kulu, yani Hazreti Muhammed'i engellemeye çalışanı? Bu şekilde Allah Azze ve Celle gösterir Müslümanlara. Gösterir onları. Namaza engel olanları gösterir Allah. Başörtüsüne engel olanları da sen gör der Allah. Allah Azze ve Celle bugün gönderseydi kitabını, bugün de böyle ifade edecekti. Namaza engel olanları gördün mü? Mesai saatidir deyip de namaza engel olanı gördün mü? Mesai saatinde namaz kılmana izin vermiyorum diyenleri gördün mü? Başörtüsüne filan filan mekanlarda, kamusal alanda başını örtemezsin diyenleri gördün mü? Allah Azze ve Celle bir şey dediği halde başka bir şey söyleyenleri gördün mü? Allah'ın dediği değil de benim dediğim olur diyenleri gördün mü? Allah Azze ve Celle Müslümanlara gösteren bir Allah'tır. Gösteren bir Allah'tır ama Müslümanlara artık gösterenler azalmıştır. Sadece ibadetleri, şuursuzca ibadetleri anlatanlar çoğaldıkça, ahlakı anlatanlar çoğaldıkça, meselenin özünü ruhunu anlatmayanlar, tevhidi anlatmayanlar ve kafirleri göstermeyenler, böyle hocalar çoğaldıkça, İslam düşmanlarının düşmanlığını göstermeyenler çoğaldıkça, elbette ki insanlar şuursuz hale geldiler. Şuursuz namaz kılanlar çoğaldı. Allah Azze ve Celle ise o günkü Müslümanlara namazı emrettiği zaman, o namaz onlarda muhalefet ruhunu oluşturuyordu. İslam batıla karşı muhalif bir harekettir. Eğer batıla karşı muhalif değilseniz, sizin hareketiniz de İslami bir hareket olamaz. Asla İslami bir hareket olarak görülemez. Muhalif olmayan bir hareket, günahlara karşı, şirke karşı muhalefet etmeyen bir hareketin İslami hareket olması mümkün değildir. İstediği kadar ibadetlerden bahsetsin. İstediği kadar Allah'ın zatının varlığından bahsetsin. Allah'ın her şeyi işiten, her şeyi gören, her şeye kadir olduğundan bahsetsin. Ahlak kurallarından bahsetsin. Böyle bir hareket aslında Amerika'nın istediği bir hareket olabilir. Allah Azze ve Celle'nin daha evvel peygamberleri yoluyla takip ettiği metoda bakalım. Allah Azze ve Celle peygamberlerine nasıl bir metot takip etmelerini öneriyordu, o peygamberle nasıl bir metot takip ediyorlardı. Onlar daha işin başındayken, daha 3-5 Müslüman durumundayken bile kafirle karşı karşıya geliyorlardı namaz yüzünden. Tevhid yüzünden adam öldürmüyorlardı, orman yakmıyorlardı, terör yapmıyorlardı ama tevhidi anlattıklarından dolayı ve şuurla namaz kıldıklarından dolayı yine de karşı karşıya geliyorlardı. Ey Şuayb diyorlardı, senin namazın mı sana bunları emrediyor? Sana böyle söylemeni namazın mı emrediyor? Evet, tabii ki namaz tevhidi emreder. Neden yelkene amudu diyoruz ki? Elbette ki namaz tevhidi öğretir. Elbette ki namaz insana şuur kazandırır. Hem kötülüklerden uzaklaştırır hem de kötülük yapanların da o kötülük yapmalarına engel olma ruhu kazandırır. Dolayısıyla anlıyorlardı. Gerçekten de Hazreti Şuayb'a namazın güç verdiğini, benzin olduğunu anlıyorlardı. Sana bunlar namazın mı emrediyor diyorlardı. Biz seni yumuşak bir insan olarak biliyoruz ey Şuayb diyorlardı. Daha evvel de ifade ettiğim gibi, yani demek istiyorlardı ki bize karşı yumuşak davran. Bizim atalarımızın dinine karşı yumuşak davran. Bize karşı yumuşak ol ki biz de sana karşı yumuşak olalım. Nasıl ki Kalem suresine buyurur Allah Azze ve Celle, kafirlerin stratejisidir bu. Her zaman bu stratejiyi takip ettiler. Hazreti Şuayb'a da bu taktikle yaklaştılar. Halbuki İbrahim Aleyhisselam da yumuşaktı ama onun o yumuşaklığı putlarla mücadelesine engel olmayan bir yumuşaklık idi. İnsanlarla münasebetinde yumuşaktı ama küfre karşı, şirke karşı çetin idi. Aynı şekilde Hazreti Şuayb Aleyhisselam da elbette ki yumuşaktı. Peygamberimiz de insanlara karşı yumuşaktı. Ama onların yumuşaklığı şirke karşı yumuşaklık değildi. Batıla karşı yumuşaklık değildi. Bugün yumuşaklığı batıla karşı, şirke karşı gösterenler, yumuşaklığı doğru anlamayanlar, işte onlar, onlara Kur'an-ı Kerim kafirlerin stratejisinin bu olduğunu ifade ediyor. Şuayb'a diyorlardı ki sen yumuşak bir insansın, yani bize yumuşak davran diyorlardı. Bizim yani o yanlış inançlarımıza bir şey söyleme, bizim hayatımıza söz söyleme, biz istediğimiz gibi insanları sömürebilelim, bize bir şey söyleme. Bu şekilde yani sen bizi yıpratma demek istiyorlardı. Bizim inançlarımızda yıpratma, bizim kanunlarımızı yıpratma, bizim örf adetlerimizi yıpratma. Bu şekilde güzel geçinelim gidelim diyorlardı. Çünkü onlar zaten nasılsa kalenin içerisindeydiler. Bu şekilde yumuşak davranıldığı zaman elbette ki o zaman kalenin içindekiler bundan kazançlı çıkacaklardı. Hiçbir zaman böyle bir stratejiyle, küfre karşı, şirke karşı yumuşaklık stratejisiyle hiçbir zaman o kaleler fethedilemez. Onun içindir ki la ilahe illallah işte bunu anlatıyordu. Küfre karşı, şirke karşı yumuşak olmayan bir inanç. Küfrün ve şirkin belini kırmak üzere gönderilmiş olan bir inanç. İnsanlara karşı yumuşak olur Müslüman. Fakat küfre karşı, şirke karşı yumuşak olmak mümkün değildir. Allah Azze ve Celle onların stratejisini öğretiyor bize. Fakat bu stratejiyi peygamberler yutmadılar. Onlar şirke karşı sert bir şekilde mücadele vermeye devam ettiler. Peygamberler yumuşatmak istediler. Kur'an-ı Kerim bize Kalem suresinde peygamberimize aynı oyunun oynandığını ifade ediyor. Demek ki asırlar değişiyor, kafirler değişmiyor. Demek asırlar değişiyor, şartlar değişiyor ama planlar değişmiyor. Tarih tekerrür ediyor. وَدُّ لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ İstediler ki ey Resulüm sen onlara karşı yumuşak olasın. Ilımlı İslamcı olasın, ılımlı Müslüman olasın. Onların küfrüne karşı, şirkine karşı bir şey demeyesin. Onların hayat tarzlarına bir şey demeyesin, öyle istiyorlar. O zaman onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Feyuthinun. Halbuki sen onlara itaat etme ey Resulüm. Onlara itaat etme ve onların şirklerine karşı mücadele etmeye devam et. Onların o yanlış inançlarına karşı sert bir şekilde mücadele vermeye devam et. Hiçbir şekilde orta yolda buluşmaya çalışma. Daima onların o şirkini reddet ve bırakın bu şirki diye onlara tebliğ etmeye devam et. Hiçbir şekilde onların inançlarının doğru olabileceği ihtimali, adeta öyle bir ihtimal varmış gibi konuşma. Daima bütünüyle reddet, tam anlamıyla reddet ki onlar bundan ümitsiz hale gelsinler. Çünkü onlar seni yumuşatmaya çalışacaklar. Onların, çünkü o düzenleri aslında zayıftır. Şeytanın düzenleri zayıftır. Hakikatte yanlış fikirler zayıftır. İki kere iki beştir diyen adam profesör de olsa iddiası zayıftır. İspatı mümkün değildir. İki kere iki dörttür diyen adam onun kadar kültürlü bir insan olmasa bile yine de doğru söylediği için iddiasını ispat edebilir. Çünkü iki kere iki dörttür demektedir. Onun için iki kere iki beştir diyenler, iki kere iki dörttür diyenlerden daima rahatsız ola gelmişlerdir. Onlar iki kere iki dörttür diyenlerin insanlar tarafından tasvip edileceğini, onların doğru söylediğinin insanlar tarafından anlaşılacağından korkarlar. Onun için onlar daima onların susmasını isterler ve senin görüşün de bir görüş, benimki de bir görüş. Gel bunun üzerine fazla durmayalım da güzel geçinelim derler. Müslüman bunu kesinlikle kabul edemez. İki kere iki beştir diyenler, Allah'tan başka ilahlara inananlar, yahut da Allah'tan başka ilahlık taslayanlar, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyenlere hiçbir zaman yumuşak davranamazlar. Hiçbir zaman onların görüşlerinin de bir görüş olduğunu söyleyemezler. Çünkü onların görüşleri tamamen şeytanın ve nefislerinin görüşleridir. Çünkü hakikatte batıldır. Onlar daima hakkı ortaya koymak suretiyle batılı yıkmaya çalışmak zorundadırlar. Batılla hiçbir zaman orta bir yerde buluşmaya çalışamazlar. Lekum dinukum veliye din derler. Dininiz size, dinim bana derler ama bu hiçbir zaman onların dinlerine karşı bir şey söylenmeyeceği manasına değil. Onların yanlışlarının mutlaka ortaya konulması lazım. Yanlışlar ortaya konulmadığı müddetçe batıl fikirler ve batıl düzenler nasıl devrileceklerdir söyler misiniz? Batılın batıllığı ortaya konulmadan İslam'ın hak olduğu nasıl anlaşılacaktır söyler misiniz? İşte batılı savunanlar, hakkı savunanlardan daima korkarlar ve daima onları susturmak isterler ve gel anlaşalım derler. Sen bize karşı yumuşak ol, biz de sana karşı yumuşak olalım derler. Müslüman hiçbir zaman şirke karşı yumuşak olamaz. Hiçbir zaman şirkin de doğru olabileceği gibi ona benzer konuşmalar yapamaz. Yahut da sizin görüşünüz size, benim görüşüm bana derken onların görüşlerini de kabul edebileceği şeklinde bir mana ifade edemez. Onların görüşlerini reddetmek manasındadır o ayet. Dininiz size, dinim bana derken hiçbir zaman ben size yaklaşmayacağım bunu bilesiniz demek. Aramızda köprü olmadı ve olmayacak demek. Hiçbir zaman size yaklaşmayacağım. Din manasından. Dinimi hiçbir zaman sizin dininize yaklaştırmayacağım. O manada lekum dinukum veliye din. Hiçbir zaman dinimden taviz vermeyeceğim. O manada lekum dinukum veliye din. Aramızda hiçbir zaman köprü olmayacak. O manada lekum dinukum veliye din. Onlara İslam'ı anlattığınız zaman eğer gerçekten onların en zayıf noktası olan o şirke vuracak olursanız onlar orta yolda buluşmak isteyeceklerdir. Bugün eğer orta yolda buluşmak istemiyorlarsa Müslümanlar henüz daha şirkle karşı karşıya gelmeyi göze alamadıklarındandır. Eğer gerçekten de şirkle mücadele etseydiler, Allah mı daha iyi bilir yoksa insanlar mı daha iyi bilir deseydiler, La ilahe illallah deseydiler gerçekten, anlatsaydılar La ilahe illallah'ı, İşte o zaman yeryüzünün diktatörlerinin gelin anlaşalım, gelin orta bir yerde buluşalım dediklerini görecektiniz. Ve hatta o zaman kendi o batıl düzenlerinden tavizler verdiklerini görecektiniz. Bugün eğer taviz vermeye yanaşmıyorlarsa çekinmediklerinden dolayı yanaşmıyorlar. Çünkü henüz daha onların şirklerine karşı açık bir hareket ortaya konulamamıştır. O yüzden onların düzenlerine karşı nasılsa bir hareket mevcut değildir. Ondan dolayı onlar hiçbir zaman o tavizleri de vermemektedirler. Çünkü onların zayıf noktalarına henüz daha Müslümanlar vurmamaktadırlar. Ondan dolayı onlar hiçbir zaman taviz vermeyeceklerdir. Ne zaman onların zayıf noktalarını tespit eder, şirkin zayıf olduğunu görür de La ilahe illallah diyerek şirkin karnına vuracak olursa, şirkin kafasına vuracak olursa, şirkin çenesine vuracak olursa, işte o zaman şirk tavizler vererek orta yolda buluşmaya çalışacaktır. Daima tarih boyunca onların stratejileri bu olmuş idi. Bu şekilde Hazreti Şuayb Aleyhisselam yumuşatmaya çalışıyorlardı. Biliyorlardı bir gün gelecek tevhid galip gelecek. Bir gün gelecek insanlar anlamaya başlayacaklar. Allah'tan başka ilahın olmaması zaten insan fıtratına da yerleştirilmiş olan bir gerçektir. Ondan dolayı bir gün gelecek insanlar anlayacak. Fıtrat harekete geçecek. İnsanların fıtratı İslam'dır. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Ondan dolayıdır ki bir gün onlara biriler hakikati anlattığı zaman onlar İslam'a temayül göstereceklerdir. Bir gün birisi çıkıp da Allah mı daha iyi bilir insanlar mı dediği zaman, Kur'an'ın bu ayetini insanlara söylediği zaman, fıtrat İslam fıtratı olduğu için insanlar düşünmeye başlayacaklar. Mesela şu anda içinizde belki bu meselede başka bir şekilde düşünen birileri de olabilir. Beni dinleyen insanların içerisinden böyle düşünenler de olabilir. Allah Azze ve Celle'nin dediğinin olmasını şart görmeyenler de olabilir. Ama onlara bu ayet sorduğu zaman söyler misiniz اَاَنْتُمْ اَعْلَمَ اَمِ اللّٰهِ dediğinde siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı dediği zaman elbette ki insanlardaki İslam fıtratı harekete geçiyor ve insanlar düşünmeye başlıyor. Evet diyor, doğrudur. Evet bu ayet doğru söylüyor. Evet bu adam doğruyu hatırlatıyor. Gerçekten de Allah elbette ki daha iyi bilir. O halde Allah'ın dediğinin olması gerekir diyecek. Ve fıtrat canlanmaya başlayacak, harekete geçecek. İşte onun için bir gün bunu söylediğimiz zaman şirkin yavaş yavaş çatırdadığını göreceksiniz. O yüzden bütün Müslümanlar bu mesele üzerinde durmalıdırlar. Şirkin çatırdaması için, yıkılması için Allah'ın dünyasında birileri eğer diktatörlük yapıyorlarsa onun değişebilmesi için bütün müminler bu mesele üzerinde durmalıdırlar. Kâle ya kavme erâytum in kuntu alâ beyyinetin min rabbim. Dedi ki Şuayb aleyhisselam onların bu sözleri üzerine, ey Şuayb, yani sen yumuşak bir adamsın, neden böyle bizim dinimize çatıyorsun? Sen reşit bir adamsın, olgun bir insansın. Yani olgun adamlar böyle konuşmamalı, yani bizimle böyle karşı karşıya gelmemeli demek istiyorlardı. Böyle bir taktik gidiyorlar, oyun oynuyorlardı. Yani sen madem ki yumuşaksın, sen böyle tanıyoruz, o halde öyle tanımamız için seni, öyle devam etmesi için bizim bu kanaatimizin yumuşak ol. Seni reşit olarak tanıyoruz, o halde bize karşı olgun davran da bizim şirkimize karşı bir şey söyleme. Halbuki olgun insanlar zaten şirkle mücadele ederler. Hakikatte olgun insanlar bunu yaparlar. Bu şekilde bir taktik gidiyorlardı ama Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı kandıramıyorlardı. Fakat maalesef bugün nice Müslümanları kandırdılar. Başka yönlere sevk ediyorlar. Bu daima kafirin stratejisi. La ilahe illallah'ı anlatmasın diye bugün Müslümanlar başka meseleleri önlerine sürüyorlar. Al diyorlar mesela ibadetle ilgili konuları anlat. Al ahlakla ilgili meseleleri anlat. Al işte mesela bilimsel faaliyetlerle uğraş. Fen şampiyonları çıkar, matematik şampiyonları çıkar. Al işte mesela şu meseleyle ilgilen, falan meseleyle ilgilen. Bu şekilde önlerine tuzaklar kuruyorlar. Bu tuzakları ya göremiyor bazı kimseler yahut da bile bile bu tuzaklara düşüyorlar. Kimisi cesaretsizliğinden dolayı o hakiki mesele üzerinde duramıyor. başka meseleler önüne sürüldüğü zaman o meselelerin peşinden gitmeyi tercih ediyor. Cesaretsizliğinden dolayı kimi, kimisi şuursuzluğundan dolayı, kimi gafletinden dolayı, kimi meseleyi anlamadığından, peygamberlerin metodunu anlamadığından dolayı önüne atılmış olan o yemlerin üzerine gidiyorlar ve o yemlere aslında yem oluyorlar. O yemler aslında bazılarını yem yapmak içindir. Sonuçta bazıları yem olmaktadır. Ve sonuçta onlara o yemleri hazırlayanlar onları sükunete, onları küfürle çatışmamaya teşvik edenler, onlar aslında bu şekilde başarılı olmuş olmaktadırlar. Sonuçta hedeflerine ulaşmış olmaktadırlar. Ama Allah'ın peygamberleri bu oyunlara gelmediler. Şuayb aleyhisselam onların bu oyunlarına karşılık şunu söyler. Ya kavme ra'aytum in kuntu ala bayyinatin min Rabbi. Ey milletim dedi, görmüyor musunuz? Görmediniz mi, ben Rabbimden taraf bir beyine üzerineyim. Allah'ın peygamberi olduğuma dair Allah Azze ve Celle bir sürü deliller vermiş bana. Zaten beni tanırsınız. Bugüne kadar yalan söylemediğimi bilirsiniz. Dolayısıyla ben Rabbimden taraf bir kere böyle bir beyine üzerineyim. Diğer taraftan Hazreti Şuayb'a başka mucizeler de verilmiş olabilir. Ben Rabbimden taraf gönderilmiş bir peygamber olduğumu size defalarca ispat etmiş iken, siz benim peygamberliğim aslında anlamış kimseler olduğunuz halde yine de inkar ediyorsunuz. Görmüyor musunuz, ben Rabbimden taraf bir delil üzerineyim. Ve razakani minhu rizkan hasene. Ve Rabbimden taraf ben bir güzel rızık üzerineyim. Rabbim bana hem peygamberlik vermiş, nübüvvet ile beni rızıklandırmış, bana doğru yolu göstermiş, aynı zamanda bana helal rızıklar da veriyor. Rabbim beni insan olarak yaratmış, sonra beni peygamber yapmış, sizi de insan olarak yarattı. O rızkın, o nimetin farkında olmalısınız. O nimetin farkında değillerdim. İşte onu hatırlatıyordu onlara. Rabbim bana bir rızkı hasen vermiş, aslında size de vermiştir. Beni peygamber yapmakla bana vermiş olduğu gibi size de beni göndermekle size de bir güzel rızık vermiştir. Size doğru yolu göstermektedir Allah. Dolayısıyla bana böyle nimetler vermiş iken ben nasıl olur da sizin yolunuza uyabilirim? وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْهَاكُمْ اَنْ Ben istemem ki size emrettiğim şeylerin aksini yapayım. Ben böyle bir şey yapmak istemem. Yani ben size şunları yapmayın derken ben yapacağım demiyorum. Ben sizi Allah'tan başka ilahlara tapmamaya davet ederken ben tapıyor muyum sanki? Ben size insanları aldatmayın derken ben aldatıyor muyum? Ben sizi neye davet ediyorsam kendim de onu yapıyorum. Dolayısıyla yapmadığım bir şeyi söylemiyorum. O halde neden inkar ediyorsunuz? Benim başka bir menfaatim mi var? Ben sizi bazı şeylerden men ederken kendim için mi men ediyorum? Siz insanları sömürmeyin de ben sömüreyim diye mi? Ben size insanları sömürmeyin, aldatmayın diyorum. Dolayısıyla ben zaten söylediğim şeyi yapan bir insanım. Kur'an-ı Kerim öyle buyurur. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Neden yapmadığınız şeyler söylüyorsunuz ey müminler? Neden madem ki yapmıyorsunuz neden onları söylüyorsunuz? İşte Şuayb aleyhisselam da o noktaya işaret ediyordu. Ben diyordu sizi nehyettiğim şeyler yapacak değilim. Öyle bir şey yapıyor değilim. Sizi bir takım menfaatlerden men ediyor da kendim için saklıyor değilim. Gizli gizli bir takım yanlışlar yapıyor değilim. Dolayısıyla yaptığım şeyi söylüyorum. Yapmadığım şeyi söylemiyorum size. Allah Resulüne gelmişlerdi bazı kimseler sormuşlardı. Ya Resulallah dediler. Biz bazı günahları daha terk edemedik. O günahları terk etmeden insanları nehyetmeyelim mi? O günahları terk etmeden insanlara terk edin demeyelim mi? Bazı şeyleri yapmıyoruz henüz. Güzel bir takım şeyleri daha yapmaya başlamadık. Biz yapmadığımız için insanlara da yapın demeyelim mi? Allah Resulü buyurdu ki, hayır söyleyin. Yapmıyorsanız bile yine de söyleyin. Siz bazı günahları terk edememiş olabilirsiniz henüz. Terk etmeye çalışacaksınız. Ama terk edemediğiniz zaman da yine söyleyeceksiniz. Çünkü siz de bir beşersiniz, hata ediyor olabilirsiniz. Onun için yine de söyleyeceksiniz. Ve bütün iyilikleri yapamıyor olabilirsiniz. Siz de bir insansınız. Ama yine de insanlara iyilik de emredeceksiniz. Ama siz de yapmaya çalışacaksınız. Elbette ki yapmadan söylerseniz sözünüz çok tesir etmeyecektir. Ama yine de yeryüzünden iyiliklerin çoğalması, farzların yapılması, marufun yayılması için ve kötülüklerin de bitmesi için bunu yapmak zorundasınız. Bütün kötülükleri terk edemeseniz bile yine de kötülüklere engel olmaya çalışacaksınız. Bir baba kendisi sigarayı bırakamıyorsa bile çocuğunun sigara içmemesini sağlamaya çalışacak. Kendisi içki içiyorsa bile yine de çocuğuna bırak evladım, yanlıştır, kötüdür, yapma diyecek. Kendisi de bırakacak ama bırakıncaya kadar da yine de kötülüklere engel olmaya çalışmak zorunda. Elbette ki bunu yaptığı zaman çok tesirli olmayacak. Ama yine de yapmak zorunda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle ifade ediyordu. Elbette ki bunun tersi gibi bir takım manalara gelen hadisler de var. Mesela Miraç hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Miraç'ta Cebrail aleyhisselam beni cehenneme götürdü. Cehennemliklerin halini gösterdi. Onun önünde canlandırılmıştı. Cehennemdekilerin hali Efendimiz'e canlandırılıyordu. Bazı kimselerin dudaklarının, ağızlarının ateşten makaslarla kesildiği gösteriliyordu. Ey Cebrail dedim, bunlar kimlerdir? Bunlar kimlerdir? Neden bunların ağızları kesiliyor ateşten makaslarla? Cibril aleyhisselam der ki, ya Resulallah, bunlar kendisi iyiliği anlattığı halde kendi yapmayanlar. Ümmetinin hatipleri. Bunlar iyiliği anlattığı halde kendi yapmayanlar. Kötülükten insanları nehyetmelerine rağmen kendileri yapanlar. Kötülükleri işleyenler. Bunlar yapmadıklarını söyleyenler. İşte ondan dolayı cehennemde böyle bir azapla azap olunuyorlardı. Evet, böyle hadisler de var. Biraz evvel söylemiş olduğum hadis ile bu hadis arasında sanki bir çelişki varmış gibi görülür. Her kötülüğü terk edemeseniz bile yine de kötülüklere engel olmaya çalışın. Her iyiliği yapamasanız bile yine de iyilikleri emredin, insanlara tavsiye edin hadisi ile. Şimdi söylemiş olduğum Miraç hadisi arasında sanki bir zıtlık varmış gibi görünür. Halbuki tabii ki sahih hadisler arasında zıtlık söz konusu değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demek istiyordu ki siz kötülükleri bırakmaya çalışacaksınız. Ama henüz daha başaramamış olsanız bile yine de insanlara söyleyeceksiniz. İyilikleri yapmaya çalışacaksınız. Ama henüz başaramamış olsanız bile yine de söyleyeceksiniz. Miraç hadisinde söylenen o hatipler ise ağızları makaslarla kesilenlere gelince, onlar hakikatte bunu yapmaya çalışmayanlar, kötülükleri terk etmeye çalışmadan insanlara sadece anlatanlar, onlar iyilikleri yapmaya çalışmadan sadece insanları anlatanlar, işte onların ağızları ateşten makaslarla kesilir. Şuayb aleyhisselam onlara bunları söylüyordu. Ben diyordu, böyle bir şey yapmak istemem. Ben söylediğim şeyi yapan bir insanım. Yapmadığım şeyi size söylemiyorum. O halde neden beni kabul etmiyorsunuz? Ben de yapıyorum yani size söylediklerimi. O halde kabul edebilirsiniz. Anlattığım şeyler kabul edilebilecek olan şeylerdir. İbn Mesud'un yanına bir kadın gelmişti bir gün. Diyordu ki, duydum ki sen peruk takmayı, şimdiki ifadeyle saça saç eklemenin haram olduğunu söylüyormuşsun. Saça saç eklemek, peruk takmak. Evet dedi İbn Mesud, Allah Resulü'nün talebesi. Büyük sahabi, ilim sahibi olan İbn Mesud radıyallahu anh. Evet dedi, Allah Resulü'nden böyle işittim. Allah Resulü öyle buyuruyor bir hadiste. Saçına saç ekleyenler ve ekletenler, saçlara saç ekleyenler ve ekletenler, dövme yapanlar ve yaptıranlar, dişlerini kısaltanlar ve kısalttıranlar, bu işi yapanlar ve bunları yaptırtanlar yani, bu gibi şeylerle fıtratan müdahale edenler yani, dövme yapanlar da buna dahil, yaptıranlar da buna dahil. Bunların üzerine Allah'ın lanetinin olduğunu Efendimiz ifade ediyordu. İbn Mesud işte bunu söylüyordu. Kadın gelmiş diyordu ki, duydum ki sen böyle söylüyormuşsun. Evet dedi. Evet dedi, böyle söylüyorum. Kadın dedi ki, zannediyorum ki senin de akrabaların, hanımın, kızın gibi, senin de akrabalarının içerisinden peruk takanların olduğunu zannediyorum. Saçına saç ekleyenlerin olduğunu zannediyorum dedi. İbn-i Mesud o zaman dedi ki, ben o zaman o salih kulun dediği gibi olmamış olurum. Şuayb aleyhisselamı kastediyordu yani. Şuayb aleyhisselam gibi olmamış olurum. O diyordu ki, ben söylediğim şeyi yapan bir insanım. Ben size emrettiğime muhalefet etmek istemem diyordu Şuayb aleyhisselam. Size ne diyorsam ben de yapıyorum. Ben diyordu Şuayb aleyhisselamın dediği gibi davranırım. Eğer benim hanımım, benim kızım yapıyor olsaydı, ben de seslenmiyor olsaydım, o takdirde ben Şuayb aleyhisselam gibi davranmamış olurdum dedi. Yani demek istiyordu ki, benim ailemden böyle bir şey yok. Böyle bir iftirada bulunma. İn uridu illel islah mestata diyordu Şuayb aleyhisselam. Ben diyordu sadece ıslah istiyordum, ıslah etmeye çalışıyorum. Bundan başka bir şey yapmıyorum ve bundan başka bir şey istemiyorum. Gücümün yettiği kadar ben ıslaha çalışıyorum. Ondan başka istediğim bir şey yoktur dedi. Bir maddi menfaat için yani gayret göstermiyorum. Sadece ıslaha çalışıyorum. Elbette ki İslami hareket ıslaha gayret gösterecektir. Elbette ki İslam için çalışanlar, hizmet edenler, elbette ki toplumdaki haramlarla mücadele ederek ıslahı gerçekleştireceklerdir. Ama şunu bilsinler ki, sadece ıslahı gerçekleştirmekle yeryüzünde Allah'ı hakim kılmaları mümkün değildir. Sadece ıslahın gerçekleşmesiyle, nefislerin ıslahının gerçekleşmesiyle yeryüzünde Allah Azze ve Celle hakim olacak değildir. Allah'ın hakim olabilmesi o diktatörlerin devrilmesiyle mümkündür. O diktatörlerin toplumun ıslah olması durumunda o diktatörlükleri bırakacaklarını mı zannediyorsunuz? Siz toplumun %99'unu ıslah etseniz bile o %1 o diktatörler, o %1 kesinlikle o saltanatı bırakmak istemeyecektir. O %1 yine de saltanatı devam ettirecektir. Sonuna kadar mücadele edecektir. %99 çıksa sandıktan yine de onlar o saltanatı bırakmak istemeyeceklerdir. İşte bugünkü hadiseler de zaten bunun bir delilidir. Dolayısıyla siz sadece ıslah için çalışırsanız, onun ötesine geçmeyecek olursanız, şirkle mücadele etmeyecek olursanız, sadece haramlarla mücadele edecek olursanız, yeryüzündeki diktatörlerle mücadele etmeyecek olursanız, hiçbir zaman yeryüzünde tam ıslah da gerçekleştiremezsiniz. Tam ıslahın gerçekleşebilmesi Allah'ın hakimiyetiyle mümkündür. Çünkü bir bataklık var ise bir yerde, oradan sinekler daima üreyecektir. Hiçbir zaman bitmeyecektir. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki hakimiyeti sadece insanların ıslahıyla mümkün değil. O diktatör sistemler insanların başında diktatörlük yaptıkları müddetçe Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğini değil de başkalarının dediğini yaptıkları müddetçe, nefislerinin dediklerini yaptıkları müddetçe hiçbir zaman Allah hakim olmayacaktır. Ne yeryüzünde ne de kalplerde. Çünkü toplum daima onlar tarafından bozulmaya devam edilecektir. İşte Şuayb aleyhisselam diyordu ki, ben ancak ıslah istiyorum. Ben ıslah istiyorum ama bilesiniz ki hakiki ıslah Allah Azze ve Celle'nin hakimiyetiyle gerçekleşebilir. وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا بِاللّٰهِ Benim zaferim ancak Allah'la olacaktır diyordu. Benim kendi aklımla olmayacak yani. Benim kendi gücüm kudretimle olmayacak yani. Benim kendi ortaya koyduğum metotla olmayacak yani. Dolayısıyla kendi kafasından metotlar ortaya koyanlar, sanki o tevfikin kendi ellerinde olduğunu düşünenler, kendi kafalarından ortaya koydukları peygamberlerin metodu dışındaki metotlarla çalışmak suretiyle zafere ulaşacaklarını zannedenler, o başarının kendi akıllarıyla ortaya koydukları metotlarda olduğunu düşünenler, onlar bilsinler ki onunla zafer mümkün değildir ve olmamıştır, olmayacaktır. Çünkü tevfik başarı ve zafer ancak Allah Azze ve Celle ile olur. Allah'ın gösterdiği metotla olur. Allah'ın gösterdiği stratejiyle olur. Allah'ın göstermediği metotlarla zafere ulaşmak mümkün değildir. وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا بِاللّٰهِ Benim zaferim Allah'ın elinden. Allah'ın yardımıyla olacak. Kendimden bilmeyeceğim yani. Dünyaları fethetsem bile kendimden bilmeyeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi de fetheder ama Mekke'ye girerken o kadar tevazu içerisinde girer ki devesinin üzerinde, atının üzerinde Mekke'ye girerken o kadar eğilmiştir ki hayvanın başına değecek kadar, o kadar tevazu içerisinde girer ki bir Fatih edasıyla değil, o bir mütevazi peygamber edasıyla girer. Halbuki kendisine çok zulümler yapmıştır o Mekkeliler. Şimdi artık onlara galip gelmiştir Allah Resulü biiznillah. Şimdi artık onlara hesap sorma zamanıdır aslında. Ama o hesap sormaya gelmiyor. Ve o zaferi de kendisinden bilmiyor. O yüzden tevazu içerisinde giriyor. O zaferi kendisinden bilmiyordu. İşte bütün peygamberlerin ahlakı buydu. Müslümanın ahlakı bu. Bir başarı sağlanıldığı zaman kendinizden bilmeyeceksiniz. İnsanlar sizin davanızı anlamaya başladıkları gün kendinizden bilmeyeceksiniz. İzâ ece'e nasrullahi vel feteh. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinden, Allah'ın yardımı geldiği zaman insanlar kabile kabile fevç fevç Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünüz zaman fesebbih bihamdi rabbike vestağfir. Rabbinizi tesbih edeceksiniz. İstiğfar edeceksiniz, kendinizden bilmeyeceksiniz. İnsanlar kabileler halinde İslam'a girdiklerinden. Düşünün, daha düne kadar insanlar inkar ediyorlardı. Bir kişiyi kazanabilmek için ne kadar uğraşıyordu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi için ne kadar dil döküyordu. Ne kadar adım atıyordu, ayaklarına gidiyordu. Yine de inkar edenler ediyorlardı. O günleri unutmayacaksınız. Şimdi Mekke'yi fethettiğiniz zaman ve insanlar kabileler halinde İslam'a girdiği zaman kendinizden bilmeyeceksiniz. Fesebbih bihamdi rabbik. Rabbini tesbih edeceksin ey Resulüm ve ey müminler. Vestağfirhu ve ona tövbe istiğfar edeceksiniz. Kendinizden bilmeyeceksiniz. Zaferi gördüğünüz zaman, büyük başarılar sağladığınız zaman yeryüzünde hiçbir zaman ben yaptım ettim, İşte benim çalışmalarım sayesinde gibi düşünmeyeceksiniz. Veya bizim çalışmalarımız demeyeceksiniz. Allah Azze ve Celle böyle düşünenleri asla muvaffak etmeyecektir. Bir cemaat böyle düşündüğü zaman Allah'ın tokadını yer. Bir devlet böyle düşündüğü zaman biz yaptık biz ettik derse Allah'ın tokadını yer. Bir ümmet böyle düşündüğü zaman Allah'ın tokadını yer. Tarih bunların misalleriyle doludur. Hiçbir zaman kendinizden bilmeyeceksiniz. Ve Allah Azze ve Celle'den bilenlere Allah daima yardım eder. İn şekertum le ezidennekum. Şükredecek olursanız arttırırım. Benden bilecek olursanız arttırırım. Kendinizden bilecek olursanız azaltırım yani. Mefhum muhalifine göre mana öyle olur. Eğer siz şükredecek olursanız, ey Rabbim sana şükürler olsun ki bana bunları verdin. Benim marifetim değil, benim ilmimle olmadı, benim gayretimle değil, hepsi sendendir. Azmi veren de sendin, ilmi veren de sendin, kalpleri meylettiren de sendin, sözleri tesir ettiren de sendin, insanlara beni sevdiren de sendin, dolayısıyla hepsi sendendir. Böyle düşündüğünüz zaman Allah'ın yardımının devam ettiğini göreceksiniz. Aksi halde Allah Azze ve Celle'nin yardımının kesildiğini görürsünüz. Bir müddet sonra Allah'ın yardımının kesildiğini görürsünüz. İşte o zaman o günahı kendinizden bileceksiniz. Demek ki az şükrediyoruz. Demek ki az tesbih ediyoruz diyeceksiniz ve tesbihe başlayacaksınız. Şükre başlayacaksınız. Ve o gururdan, kibirden muhafaza olmaya çalışacaksınız. وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا بِاللّٰهِ Aleyh tevekkeltu ve ileyhi unib. Ve ben o Allah'a tevekkül ettim sadece ve sadece. Onun dışında hiç kimseye tevekkül etmiyorum. Sadece Allah'a tevekkül ediyorum. İnsanlara tevekkül etmiyorum. Krallara tevekkül etmiyorum. Gücüme tevekkül etmiyorum. taraftarlarıma tevekkül etmiyorum, aşiretime tevekkül etmiyorum, malıma mülküme güvenmiyorum, Allah'a güveniyorum. Sadece Allah'a tevekkül ediyorum. Çünkü hepsi beni terk edebilir, Allah beni terk etmez. Hepsi bana, hiçbirisi bana yardım edemez, Allah bana yardım eder. Hiçbirinin yardım edemeyeceği vakit geldiği zaman Allah'ın yardımı gelir. Nasıl ki denizle Firavun arasında kaldıkları zaman, önlerinde deniz, arkalarında deniz gibi Firavun ordusu, hepsi eyvah yakalandık ey Musa dedikleri zaman, İsrailoğulları, Hazreti Musa'nın cevabı şudur, kelle inne ma'ya rabbi seyehdin. Hayır öyle değil, anlamadınız, hiçbir zaman anlamadınız ey İsrailoğulları. Hiçbir zaman kalbiniz hakiki iman girmedi. Hiçbir zaman Allah'a tevekkülü başaramadınız. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir, o bana yol gösterecektir. Rabbim benimle beraber, ben daha onunla beraber olmadan o zaten benimle beraber. Dolayısıyla o bana mutlaka yol gösterecek. Çünkü ben onun davasını omuzlamışım. Kendi davam değil ki bu davam. Kendime menfaat için çalışmıyorum ki. O halde ben onun davasını omuzlamışsam, ben onunla beraber olmadan o benimle beraberdir. Ve o bana mutlaka yol gösterecektir. Ben ona tevekkül etmişim. İşte böyle bir tevekkülün sonucunda Allah Azze ve Celle denizi ikiye yarar. Eğer Hazreti Musa da eyvah deseydi, eyvah olurdu o zaman. Eğer Musalar da eyvah diyecek olsalar, baştakiler de eyvah diyecek olsalar, hareketin önündekiler de eyvah diyecek olurlarsa, kelle diyemezlerse, o zor anlar geldiği zaman, onlar etrafındakilere moral veremezlerse, Allah'a tevekkülü onlara öğretemezlerse, işte o zaman hakikaten de eyvah olur. Hakikaten de işte o zaman sonunuz gelir. Ama o zor anlarda bile tevekkülü başarabilirseniz Allah'ın yardımının geldiğini görürsünüz. Günahlara karşı, şirke karşı muhalefet etmeyen bir hareketin İslam'a hareket olması mümkün değildir. Ben onun davasını omuzlamışsam, ben onunla beraber olmadan o benimle beraberdir. Ve o bana mutlaka yol gösterecektir, ben ona tevekkül etmişim. İster korkakça yaşayın, ister cesurca. Vakti saati geldiği zaman öleceksiniz. Cesaretiniz ömrünüzü kısaltmayacak. Korkaklığınız da ömrünüzü uzatmayacak. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Ben sadece Allah'a tevekkül ettim ve sadece ona inabe ediyorum. Hakka hak olduğundan dolayı tabi olmalıydılar. Zenginler dediği için değil. Bir hakikati ister zengin söylesin, ister fakir, ister makam sahipleri söylesin, ister makamı olmayan insanlar. Hakikat hakikattir. O zor anlar geldiği zaman, onlar etrafındakilere moral veremezlerse, Allah'a tevekkülü onlara öğretemezlerse, işte o zaman hakikaten de eyvah olur. Hakikaten de işte o zaman sonunuz gelir. Ama o zor anlarda bile tevekkülü başarabilirseniz Allah'ın yardımının geldiğini görürsünüz. Eğer Musalar da eyvah diyecek olsalar, baştakiler de eyvah diyecek olsalar, hareketin önündekiler de eyvah diyecek olurlarsa, kelle diyemezlerse, o zor anlar geldiği zaman, onlar etrafındakilere moral veremezlerse, Allah'a tevekkülü onlara öğretemezlerse işte o zaman hakikaten de eyvah olur. Hakikaten de işte o zaman sonunuz gelir. Ama o zor anlarda bile tevekkülü başarabilirseniz Allah'ın yardımının geldiğini görürsünüz. Verecek bir tane canım var diyeceksiniz, bu yola gireceksiniz. İster korkakça yaşayın, ister cesurca. Vakti saati geldiği zaman öleceksiniz. Cesaretiniz ömrünüzü kısaltmayacak. Korkaklığınız da ömrünüzü uzatmayacak. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Ben sadece Allah'a tevekkül ettim ve sadece ona inabe ediyorum. Sadece Allah'a yöneliyorum. Dönüp dönüp Allah'a geliyorum. Bütün yönüm Allah'adır. Ondan başkasına yönelmedim. Ne makam sahiplerine yöneliyorum, inabe ediyorum. Ne mal sahiplerine inabe ediyorum. Ben hiç kimseye inabe etmiyorum. Hiç kimseye dönmüyorum. Sadece Allah'a dönüyorum. İnabe işte Allah'a dönmek. Allah'tan başkasından alakanın kesilmesi. Ve tebettel ileyhi tebdile, yani Allah'a yönelmek, Allah'tan başkasından alakanın kesmek suretiyle kesilmiş olmak. Ey Resulüm, Allah'tan başkasına alakanı kesmeye çalış ve bu şekilde kesilmiş ol. Hiçbir şeyle meşgul olma. Hiçbir şeye de güvenme. Sadece Allah'a güveneceksin. İşte o zaman Allah'ın yardımının geldiğini göreceksin. Ve ya kavmi la yecrimennekum şikaki en yusibekum mislu ma esabe kavme Nuh ev kavme Hud ev kavme Salih. Dedi ki Şuayb aleyhisselam onlara, ne güzel konuşuyordu. Hatibul Enbiya bu şekilde etkili ifadeler Arapçada beyan alimlerinin ifadesine göre istidraj muhatap denir. Yani o kadar tesirli ifadedir ki sanki karşıdakini büyülüyor. Onların o terbiyesiz laflarına karşı öyle güzel laflar söylüyordu ki onları büyüleyecek sözlerdi bunlar. Diyordu ki ben Rabbimden bir beyine üzereysem de, ben Rabbimden gönderilmiş bir peygamber olduğum halde, Allah ben nübüvvetle rızıklandırdığı halde, ben size uyacak olursam o zaman Allah'a nasıl hesap veririm? Ve ey kavmim diyordu, siz eğer bana olan nefretinizden dolayı, eğer benden uzak olmaya çalışmanızdan dolayı, beni beğenmediğinizden dolayı, demek ki onlar başka bir şey söyleyemiyorlardı yani. Şuayb aleyhisselamı kendi içlerinde zayıf bir insan olarak görüyorlardı. Yani sen zayıf bir insanken bize doğru yolu mu gösteriyorsun diyorlardı. Sana mı tabi olacağız yani diyorlardı. Şuayb aleyhisselam da o yüzden onlara diyor ki, bana olan bu şikakınızdan dolayı, eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsanız, bana karşı gelmeye çalışırsanız, Allah'la savaşmaya kalkışırsanız, o zaman korkarım ki size Nuh kavmine isabet eden gibi, Hud kavmine isabet eden gibi, Salih'in kavmine isabet eden gibi bir musibet isabet eder. Eğer sırf bana olan düşmanlığınızdan dolayı kabul etmeyecek olursanız, sizin bu düşmanlığınız sakın ha sizi böyle bir yola sevk etmesin. Bana olan şikakınızdan dolayı, benden ayrı durmanızdan, şak olmanızdan dolayı, eğer bu sadece bundan dolayı karşı gelecek olursanız, sizin o şikakınız sizi böyle bir duruma sevk ederse, bana isyan etmeye sevk edecek olursa, korkarım ki o zaman Nuh'un kavmine, Hud'un kavmine, Salih'in kavmine gelen azap gibi bir azap size de gelecek. وَمَا قَوْمُ لُوتٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. Ve dedi aynı zamanda Lut'un kavmi de size uzak değil. Yani Lut'un kavmini de hatırlayın, onlar da helak edildiler. Nuh'un kavmi de helak edildi tufan ile. Hud'un kavmi de helak oldu. Salih'in kavmi de helak oldu. Lut'un kavmi de helak oldu. Hatırlayın onları, Lut'un kavmi size uzak değil. Haydi diğerleri uzaktır diyelim. Ama Lut'un kavmi daha birkaç asır evvel, Lut aleyhisselamın kavmi daha birkaç asır evvel azaba uğramışlardı. Hem onların azaba uğradığı mekan da aslında size uzak bir mekan değil. Yakında bir yerdeydi. Oradan geçip gidiyorlardı. Onların başlarına gelen azabı ara sıra görüyorlar, onun hakkında konuşuyorlardı. Lut'un kavmine gelen azabı herkes biliyordu. Onu hatırlatıyordu onlara Şuayb aleyhisselam. Hatırlayın diyordu, Lut'un kavmi uzak değil. Hem mekan olarak uzak değil, hem de zaman olarak uzak değil. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Ve Rabbinize tövbe istiğfar edin. ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Hem tövbe edin hem istiğfar edin. Allah'tan mağfiret isteyin. Allah'ın rahmetini isteyin Allah'tan. Ve ona tövbe edin, Allah tövbeleri kabul eder diyordu. Allah çünkü kullarını sever. اِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ Benim Rabbim Rahim'dir. Merhamet sahibidir ve veduttur. Kullarına karşı çok sevgilidir. Kullarını sevendir Allah Azze ve Celle. Peygamberimizin ifade ettiği gibi Allah Resulü bir kadının çocuğunu aradığını görmüştü. Her çocuğu bağrına basıyordu kadıncağız. Çocuğunu arıyordu. Ve çocuğunu bulamıyor, ağlıyordu ve gördüğü çocuklara sarılıyor, onları bağrına basıyordu. Her çocuğu gördüğünde onu tutuyor, emzirmeye çalışıyordu. Bir anne düşünün ki çocuğunu kaybetmiş. Bir anne düşünün ki o acı içerisinde sağa sola başını vuruyor. Her gördüğü çocuğu emzirmeye çalışıyor. Onu kendi çocuğu gibi görmek istiyor. Allah Resulü onu gördüğü zaman buyurmuştu ki, şu kadını görüyor musunuz? Bu kadın mesela çocuğunu ateşe atabilir mi dedin. Böyle bir şey mümkün değil ya Resulallah dediler. Hatta ateşe atmayı boş ver. Ateşe atmak istese başkaları onlara müsaade etmez. Canını verir, belki çocuğunu kurtarmaya çalışır. Allah Resulü buyurdu ki işte Allah o kadından daha merhametlidir. Allah Azze ve Celle kullarına karşı, o kadının çocuğuna karşı olan merhametinden daha fazla merhametlidir. Çünkü Allah veduttur. Kullarına karşı merhametli ve sevgilidir. Kullarını sevendir Allah Azze ve Celle. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları istiğfara davet ediyordu. Ölmeden evvel tövbe istiğfar edin diyordu. Tövbenin şartlarıyla tövbe edin. Tövbe-i nasuha ile tövbe edin. Bir daha yapmamak üzere tövbe edin. Pişman olarak tövbe edin. Ve o günahı terk ettikten sonra tövbe edin. Bu şekilde yapılan, bu şartlarla yapılan tövbeler Allah katında makbul olan tövbelerdendir. Öyle bir tövbe edin ki o tövbeyi her hatırladığınız zaman size nasihat olsun. Tövbe-i nasuha ile tövbe edin. O tövbe öyle bir tövbe olsun ki bir daha o günahı işlemenize engel olan bir tövbe olsun. Bu şekilde bir tövbe ile tövbe edin. Allah Azze ve Celle kullarını böyle bir tövbeye davet ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir misal daha veriyor bize. Buyurdu ki bir adam çölde devesini kaybetmiş. Böyle bir misal veriyor. Bir adam devesini kaybetse, devesinin üzerinde de bütün yiyecekleri olsa, çölün ortasında kalmış olsa, hem devesi gitmiş hem de yiyecekleri ve suyu gitmiş. Bu şekilde perişan bir vaziyette beklerken, bir yer bulmuş, orada onu beklerken, kara kara düşünürken, ne yapacağım bunu çölün ortasında, susuz ve yiyeceksiz derken, birdenbire devesini karşısında görüverse, hem devesi gelmiş hem de yiyecek ve su gelmiş olsa, o adam ne kadar sevinir öyle değil mi dedi. Evet ya Resulallah dediler. İşte dedi Allah Resulü, bir insan günahkar olsa, sonra tövbe istiğfar etse, Allah bu adamın sevindiğinden daha çok sevinir. Nasıl ki bu insan devesini gördüğü zaman ne kadar çok sevinir. Allah Azze ve Celle de kulunun tövbesini işittiğinde, kul tövbe ettiğinde, Rabbim o günahları bıraktım, sana yöneldim dediği zaman, artık yeni bir çevre edindim, yeni bir çevrenin içerisine gireceğim, yeni bir hayatın içerisine gireceğim, hayatımı değiştireceğim Rabbim, o günahlardan uzaklaşacağım Rabbim dediğinde, Allah Azze ve Celle de işte o adamın sevindiği gibi o kadar sevinir. Allah Resulü böyle misallerle Allah'ın kullarını ne kadar sevdiğini anlatmak istiyordu. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ Bunları söyledikten sonra قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَس۪يرًا مِمَّا تَقُولُ Dediler ki ey Şuayb, sen laflarla biz çoğunu anlamıyoruz. Anlamak istemiyorlardı aslında. Senin dediklerinden çoğunu anlamıyoruz biz. Hakikatte onlar hayatlarını değiştirmek istemiyorlardı. Yoksa Şuayb aleyhisselam onların lisanıyla konuşuyordu onlara. Ve peygamberler açık konuşurlar. Filozofları gibi felsefi cümleler kullanmazlar. Gerek Allah'ın kelamı vahiy, gerekse Allah'ın Resullerinin konuşması daima açıktır. Çünkü Allah'ın peygamberleri yalnızca alimlere gönderilmezler. Zeki insanlara yalnızca gönderilmezler. Kültürlü insanlara gönderilmezler. Onlar bütün insanlara gönderilirler. Onlar dağdaki çobana da gönderilirler. O yüzden o peygamberlerin ifadelerinde öyle incelikler vardır ki, hem alim istifade eder, onun cümleleri öyle cümlelerdir ki, hem edebidir bir yönüyle, ancak alimin anlayabileceği incelikler var. O meseleler üzerinde uzman olanların görebileceği incelikleri taşır içinde. Ama aynı zamanda dağdaki çoban bile ondan istifade eder, o da bir şey anlar. Kur'an'ın üslubu da budur. Allah Resulü'nün üslubu da odur. Şuayb Aleyhisselam da aslında açık ifadelerle konuşuyordu ama onlar anlamak istemiyorlardı. Ve diyorlardı ki, ey Şuayb, senin sözlerinden birçoğunu anlamıyoruz biz. Ne diyorsun sen? Halbuki la ilahe illallah gayet açık bir itikattır. Allah'ın dediği olacak yeryüzünde demek, bundan daha açık bir şey olabilir mi? La ilahe illallah insanların kabul edebileceği bir itikattır. Her akıllı insan, her hakikati arayan insan la ilahe illallah'ı kabul edebilir. Çünkü la ilahe illallah gerçektir. Çünkü la ilahe illallah diyor ki, Allah en iyi bilendir ve Allah'ındır madem ki bütün kainat, o halde Allah'ın dediği olmalıdır. Bundan daha açık bir ifade olabilir mi? Ama onlar anlamak istemiyorlardı. Mucizeler de görseler yine anlamak istemiyorlardı. Çünkü hayatlarını değiştirmek istemiyorlardı. Anlamıyoruz diyorlardı. Ve inna lenerake fina daife. Ve biz seni kendi içimizde zayıf olarak görüyoruz diyorlardı. Yani zayıfların sözünün anlaşılmayacağı ve önem verilmeyeceğine işaret ediyor bu ayet. Demek ki Allah Azze ve Celle peygamberleri kavimlerinin içinden şerefli insanlar olarak göndermiş olmasına rağmen yine de onlar demek ki zenginlere önem veriyorlar, makam sahiplerine önem veriyorlar ve onları kuvvetli olarak görüyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle böyle diyeceklerini bilmesine rağmen yine de zenginlerin içinden peygamber göndermiyordu. Yine de Allah Azze ve Celle fakirlerin içerisinden yahut orta halli insanların içinden ekseriyetle peygamberlerini gönderiyordu. Ve onları bu şekilde itham ediyorlardı. Peygamberimize dendiği gibi, eğer sen peygambersen senle beraber şöyle şöyle zenginlikler olması gerekmez miydi? Allah seni zengin yapmalı değil miydi? Birçok peygambere bunu söylüyorlardı. Buna rağmen Allah Azze ve Celle onların dediğini yapmıyordu. Çünkü peygamberler zengin olmak için gelmezler. Ve insanların hakka tabi olmasını istiyordu Allah. Zenginlere değil. Hakka hak olduğundan dolayı tabi olmalıydılar. Zenginler dediği için değil. Bir hakikati ister zengin söylesin, ister fakir, ister makam sahipleri söylesin, ister makamı olmayan insanlar. Hakikat hakikattir. Dolayısıyla doğruyu arayanlar o hakikatlere teslim olmalıdırlar. İşte onun için onlar her ne kadar itiraz etseler de Allah Azze ve Celle yine de zenginlerin ve makam sahiplerin içinden değil, normal vatandaşların içerisinden peygamberini gönderiyordu. Biz seni zayıf olarak görüyoruz diyorlar. Demek ki kuvvetli olmak lazım kıymetli kardeşlerim. Demek ki daha evvel de mesela Lut Aleyhisselam'ı hatırlayın. O da demişti ki, keşke gücün kuvvetim olsaydı. O melekler hani insan kılığında, erkek kılığında geldikleri zaman, erkek kılığında geldiklerinde o Lut'un kavmi ahlaksız gençleri gelip de onları Lut'tan istedikleri zaman, onların melek olduğunu bilmeyen Lut Aleyhisselam korkmuş, üzülmüş idi. Misafirlerine karşı mahcubiyet duymuştu. Ah diyordu, keşke gücüm kuvvetim olaydı. Yahut da bir kaleye sığınabilseydim diyordu. İşte Lut Aleyhisselam da bir güç kuvvet istiyordu. Peygamberimize de Allah Azze ve Celle bunu istemesini emretmiş idi. Rabbi cealli min ledunke sultanen nasira buyurur Kur'an İsra suresinde. Ey Resulüm de ki, ey Rabbim bana kendi katından yardımcı bir kuvvet nasip et. Bana kendi katından yardımcı bir kuvvet ver. Çünkü bana vermiş olduğun görevi, yeryüzünde İslam medeniyeti kurma görevini gerçekleştirebilmem için güce kuvvete ihtiyacım var. İşte onun için peygamberimize de Allah Azze ve Celle bunu söylemesini emrediyordu. Güçlenmesi gerektiğini söylüyordu. Burada Şuayb Aleyhisselam'a söylenen ifade de bunu anlatır. Seni aramızda zayıf olarak görüyoruz dediler. Demek ki Müslümanların güçlü olması gerekmektedir. Allah Azze ve Celle bu şekilde aslında Müslümanların bir araya gelmesi gerektiğini ifade etmiş oluyor bize. Bir araya gelmeyenler güçlü sayılabilirler mi? Darmadağınık olanlar, fert olanlar, bütün millet, bütün bir toplum hepsi meseleyi anlamış insanlardan oluşsa bile, eğer bunlar bir araya gelmiyorlarsa güç sayılmayacaklardır hiçbir zaman. Meseleyi öğrenen insanlar olsalar bile, hepsi her gün Kur'an okusa, namazını da kılsalar, bunlar şuurlu insanlar da olsalar, tevhidi anlamış Müslümanlar da olsalar, bir toplum %80'i 90'ı bu hale gelse bile, eğer bunlar bir araya gelmemişler ise hiçbir zaman güç olmayacaklardır. Dolayısıyla bu ayetler bize bir araya gelmeyi de emretmektedir. Güce ulaşılması gerektiğini de anlatır. Çünkü bakın kafirlerin Hazreti Şuayb'a bu lafları söyleyebilmelerinin sebebi Şuayb Aleyhisselam'ın zayıf olmasıydı. Demek istiyorlardı ki yani eğer sen güçlü olsaydın belki senin sözüne kıymet verirdik. Ama sen zayıf olduğun için senin sözüne kıymet vermiyoruz. وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَكَ Eğer senin şu taraftarların da olmasaydı 3-5 tane aşiretin var. Aşiretinden bazı kimseler, kelli felli bazı adamlar var. Eğer onlar da olmasaydı seni taşıyacaktık ya. Neyse ki onlar var da onların sayesinde sana bir şey yapmıyoruz diyorlardı. Düşünün Peygamberimize de aynı şeyler olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona iman edenlerin sayısı az olduğu için eğer aşireti Haşimoğulları da olmasaydı çok zulümler yapacaklardı ona. Haşimoğulları Müslüman olmasalar bile aşiret sevdasıyla Peygamberimizi çok korudular. Allah Resulü'nü dininden olmamalarına rağmen yine de aşiretlerinden olduğu için onu muhafaza ettiler. Efendimizin amcası Ebu Talib özellikle Müslüman olmadığı halde yeğenidir diye Peygamberimizi koruyordu. İşte diyorlardı ki Şuayb'a, ey Şuayb senin birkaç tane akraban var. Eğer onlar da olmasa, şu taraftarların da olmasaydı seni taşlardık ama neyse yine onlar var diyorlardı. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bize şunu anlatmak istiyor. Yani müminler güçlü olmak zorundadırlar. Ve akrabalarıyla da diyalogları güzel olmak zorundadır. Demek ki akrabalarıyla diyaloglarının da güzel olması onlara bir güçtür. Dolayısıyla onlarla da diyaloglarını güzelleştirecekler. Onları ziyaret edecekler. Onlara İslam'ı tebliğ edecekler. Her mesele için kavga edip durmayacaklar. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَ بِعَز۪يزٍ dediler. Sen bizden daha üstün değilsin diyorlardı. قَالَ يَا قَوْمِ اَرَحْتِ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ Dedi ki, ey milletim, Allah olduğu halde her şeye kudreti yeten bir Allah'ın peygamberiyim ben buna rağmen siz buna bakmıyorsunuz da benim 3-5 akrabam var, taraftarlarım var, siz onlara mı bakıyorsunuz? Onlara değer veriyorsunuz da onları hesaba katıp da o yüzden bana taş atmıyormuşsunuz, o yüzden bana saldırmıyormuşsunuz, öyle söylediniz. Taraftarlarından dolayı, akrabalarından dolayı. Halbuki benim Rabbim var, evvela onu hesaba katmalıydınız. Allah'a hesaba katmıyorsunuz da akrabalarımı mı hesaba katıyorsunuz? Acaba benim o akrabalarım veya taraftarlarım Allah'tan daha mı üstündür ki siz onları hesaba kattınız da Allah'a hesaba katmadınız? وَتَّخَسْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ زِهْرِيَّ Allah'ı arkanıza attınız da, hakikatleri arkanıza attınız da, siz sırtınızı çevirdiniz de Allah'a karşı sırtınızı çevirdiniz. Yine de akrabaları hesaba katıyorsunuz. Yazıklar olsun size. İnne Rabbi bima ta'maluna muhit. Benim Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Her taraftan görmektedir ve size her türlü azabı yapmaya da kadirdir. Her taraftan sizi kuşatmıştır. Ve ya kavmi melu ala makanatikum inni amin. Ey milletim dedi, yapacağınızı yapın. Haydi yapacağınızı yapın dedin. Allah'a tam güvenmiş olan insanın konuşması. Tevekküle ulaşmış iman adamının konuşması. Tam bir dava adamının konuşması. Bütün peygamberler de böyle konuşmuşlardır. Haydi yapacağınızı yapın. Hud aleyhisselam da böyle konuştu. Salih aleyhisselam da böyle konuştu. Yapacağınızı yapın, korkmuyorum sizden. Hiç de bana fırsat tanımayın demişlerdi. İşte aynı şeyi Şuayb aleyhisselam da söylüyor. Haydi yapacağınızı yapın inni amil, ben de yapacağımı yapacağım. Yani ben Rabbime sığınacağım ve ben asla değiştirmeyeceğim metodumu. Siz yapacağınızı yapın. Siz engellemek için istediğiniz gayreti gösterin. İstediğiniz stratejileri takip edin. Beni yumuşaklıkla yumuşatmaya çalıştınız. Bana sen yumuşak bir adamsın, olgun bir insansın demek suretiyle önce alttan aldınız. Yumuşatmaya çalıştınız. Bu davayı anlatmayayım diye, vazgeçeyim diye olmayınca şimdi tehdit ediyorsunuz. Akrabaların olmasaydı seni taşlayacaktık diyorsunuz. Yani yavaş yavaş sabrımız tükeniyor diyorsunuz. Siz böyle söylüyorsunuz ama ben de size diyorum ki hadi yapacağınızı yapın. Tam bir Allah'a tevekkül adamının konuşması. Her şeyin Allah'ın kudreti altında olduğunu anlamış adamın konuşması. Allah Azze ve Celle her şeyi görmektedir. Ve her şeyi muhittir, kuşatmıştır. O halde Allah'ın dediği olacaktır, sizin dediğiniz değil. Ve sonra dedi ki inni amil, ben de yapacağımı yapacağım. Ben de yapacağımı yapacağım. Yani ben de anlatmaya devam edeceğim. Hiçbir zaman metodumu değiştirmeyeceğim. Hiçbir zaman üslubumu değiştirmeyeceğim. Siz beni yumuşatmaya çalışacaksınız. Bazen alttan alarak, bazen tehdit ile. Ama ben de yapacağımı yapacağım. İnni amin. Sevfe te'lemun. Sonra göreceksiniz. Sonra bileceksiniz. Ben de yapacağım, siz de yapacaksınız ama sonra bileceksiniz. Sevfe te'lemun. Men ye'tihi azabun yuhzihim ve men huve kazib. Sonra bileceksiniz kime o azap geldiği zaman kimi zelil edecek, rezil edecek, rüsvay edecek ve kimmiş kazip olan, yalan söyleyen, yakında bileceksiniz. وَرْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. Bekleyin dedi, murakabe edin, haydi gözetleyin. Haydi bakalım siz beni gözetleyin. Ben de sizi gözetliyorum. Allah'ın azabını gözetleyin. Allah'ın azabını bekleyin, ben de bekliyorum. Yakında göreceksiniz. Allah'ın azabı geldiğinden ne şekilde zelil olacağınızı göreceksiniz. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Bizim emrimiz yani azabımız geldiği zaman Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri kurtardık. Bizim azabımız geldiğinde onları azap ettiğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin daimi sünneti budur. Peygamberi ve onunla beraber iman edenleri kurtarır. Evet, bugün Allah Azze ve Celle mesela bir deprem yarattığı zaman o depremde sadece kötüler ölmez, iyiler de ölür. Çünkü onlar o kötülüklere engel olmadılar. Ondan dolayı kötülükler yayıldı. Günah yayıldığı zaman, umumi hale geldiği zaman günahlar, o zaman Allah'ın azabı da umumi olarak gelir. Dolayısıyla bazen o depremlerde kötülerle beraber iyiler de ölür. O yüzden her ölene kötü denilemez. Şundan dolayı öldü denilemez. Ama şu söylenebilir. Bu gelen musibetler ellerimizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Çünkü Kur'an bunu açıkça ifade eder. وَمَا سَبَتْكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَدَيْدِيكُمْ. Sizin başınıza gelen musibetler sizin ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Allah size zulmediyor değil. Fakat siz kendi kendinize zulmettiniz. O günahları yaydınız. Yayılınca Allah'ın azabı da yaygın olarak gelir, umumi olarak gelir. İşte emrimiz geldiğinden, azabımız geldiği zaman iman edenleri kurtardık şu ayetle beraber. وَاَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ. Ve o zalimleri bir çığlık tutuverdi. Müthiş bir ses. İnsanları öldüren bir ses. Allah Azze ve Celle onların böyle bir sesle helak edildiğini ifade ediyor. Kulakları patlatan bir ses, kalpleri durduran bir ses, yürekleri hoplatan bir ses ile فَاَسْبَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ جَاسِم۪ينَ. Kendi memleketlerinde diz üstü çöküp kalıverdiler. Dizleri üstü çöküverdiler. Kur'an bizim gözümüzün önünde canlandırıyor sahneyi. Düşünebiliyor musunuz mesela? Belki yüz binlerce, belki milyonlarca insan, öyle bir ses duyuluyor ki hepsi dizüstü çöküveriyorlar. Hepsi oldukları yerde kalıveriyorlar. Allah Azze ve Celle burada bir sesle helak edildiklerini ifade ediyor. Araf suresinde sarsıntı ile, Şuayb'ın kavminin sarsıntı ile helak edildiğini ifade eder. Yani bir deprem ile. Şuara suresinde ise o gölgelik günün azabıyla helak edildiklerini ifade eder. Yani bir bulut gelmiş, gölge zannetmişler ama onları tamamen perişan eden azap bulutu gelmiş idi onların üzerine. Kur'an 3 yerde 3 çeşit azaptan bahsediyor bize. Bu millet bir millet idi. Şuayb'ın kavmi tek bir kavim idi. Ama buna rağmen Kur'an-ı Kerim onlara 3 yerde değişik azabın geldiğinden bahsediyor. Münasip olan şeyi söylüyor. Onlar peygamberlerini çıkaracaklarını söyledikleri zaman, seni bu vatandan çıkaracağız, sürgün edeceğiz dediklerinden, işte o zaman Allah Azze ve Celle o olayı anlatırken, onlara azabın geldiğini söylerken, onların o topraklar tarafından azaba uğradığını, yani deprem ile onların azaba uğradığını ifade eder. Yani konuya uygun olan, münasip olan azap şeklini söylüyor Allah Azze ve Celle. Bunlara 3 çeşit azapla gelmişti aynı anda. Hem bir taraftan deprem oluyordu yani. Bir taraftan müthiş bir ses oluyordu yani. Bir taraftan da bir bulut gölge yapıyor zannettiler. Halbuki o bulut onlara azabı getiriyordu. Bu 3 çeşit azap ile keyfiyetini tam olarak anlayamadığımız, bilemediğimiz bir şekilde bu 3 çeşit azapla helak edildiler. Allah Azze ve Celle 3 çeşit azabı da bize anlatmaktadır. Onların o peygamberi ve onunla beraber iman edenler sürgün etmekle tehdit ettiklerini anlatırken depremi söyler. Çünkü o konuşmaya öyle bir terbiyesizliğe uygun olan depremdir. Madem ki onu vatanından kovacaklar, o halde o vatan onları kaldırıp yere vuracaktır. Onlar peygambere karşı sözlü olarak sataşma yaptıkları zaman, sözlü terbiyesizlik yaptıklarından onlara azap geldiğini Kur'an-ı Kerim burada bize ifade ediyor. Bunu söylerken onlara sesle azap edildiğini söyler. Çünkü onlar sesleriyle terbiyesizlik yaptılar. Allah Azze ve Celle de o cinsten bir azap etmiş, o cinsten azap gelmiş ve onlar sesle azap edilmişlerdir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle duruma uygun bir şekilde azabın verildiğini söyler. Onlar kendilerinin Allah tarafından azaba uğramayacaklarını, gökten onlara bir azabın gelmeyeceğini zannettikleri zaman Allah Azze ve Celle onları gökten azap etmiştir. Bir bulut ile onlara azap ediliyordu. Onlar ne söylüyorlarsa o cinsten bir azap geliyordu yani. Bu şekilde Allah Azze ve Celle adaletle muamele ettiğini gösteriyor. Ve bir millet nasıl bir günah içerisindeyse o millete o şekilde bir azabın geldiğini ifade ediyor yani. Demek ki günaha göre azap çeşidi. Demek ki nasıl ki bir milletin azaba uğraması o millette günahların yaygın olmasıyla mümkün. Bir memleket 3-5 tane günahkar yüzünden helak edilmez. Ama o günah yaygın hale geldiği zaman azap da yaygın olarak gelir. Bir memlekette 3-5 adamın iyi olmasıyla o memlekete Allah Azze ve Celle güzel nimetler de nasip etmez. 3-5 kişinin tövbe etmesiyle o milletten o azap da kaldırılmaz. O milletin büyük bir çoğunluğunun tövbe istiğfar etmesi gerekir. Layık olmalılar Allah'ın nimetlerine. Layık olmalılar Allah'ın azabına. Yani çoğunluğa göredir. Aynı şekilde onların girmiş olduğu günaha göredir azap. Ne şekilde bir günah işliyorlarsa o şekilde azaba uğrarlar. Bunlar bize Kur'an'ın verdiği malumatlardır. Ve Kur'an-ı Kerim bunları anlatmakla bize şunu söylemiş oluyor. Ey müminler ve hatta ey insanlar, bilesiniz ki Allah'ın buna benzer azapları vardır. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde azap ettiği zaman bir sebebe binaen azap eder. Kullarına zulmedecek değildir Allah. Ve sizin günahlarınızdan dolayı Allah azap eder. Ve bu gibi olaylar tabiat olayı değildir. Böylesi olayları tabiat olayı diye yorumlayanlara yazıklar olsun. Hatta bazı hocalar çıkartırlar mesela depremlerden sonra. Konuştururlar. Millette bir tövbe istiğfar alameti görülürse, millet acaba dine döner mi diye korkarlar. Acaba bu millet kendilerini yaratan Allah'a döner mi diye ödleri kopar. Acaba depremden sonra İslami hareketler daha da kuvvetlenir mi diye. Acaba millette dine temayül mü artar diye, Allah'a dönenler çoğalır mı diye ödleri kopar. Hemen çıkartırlar bazı sahte hocaları. Ve bu gibi olaylar tabiat olayıdır diye konuşmaya başlarlar. Yazıklar olsun böyle hocalara. Onlar acaba bu tabiatın Allah'ın emri dışında hareket ettiğini mi iddia etmek istiyorlar? Yoksa onların inandığı Allah tabiata hükmetmeyen bir Allah mıdır? Yoksa onların inandığı Allah insanlarla ilgilenmeyen bir Allah mıdır? Yoksa onların inandığı Allah Azze ve Celle tabiatı başıboş bırakmış olan bir Allah mıdır? Onlar nasıl bir Allah'a inanıyorlar acaba? Şu tabiat kendi kendine mi harekete geçiyor? Bir yaprak bile, Kur'an buyurur ki, ağaçtan bir yaprak bile Allah'ın emri olmadan yere düşmez. Bir yaprak Allah'ın izniyle düştüğüne göre, Allah'ın ilmiyle düştüğüne göre, nasıl olur da koca bir deprem, binlerce insanı öldüren bir deprem, bir memleketi helak eden bir deprem, bir milleti perişan eden böyle büyük bir musibet Allah'ın emri olmadan gerçekleşebilir? Böyle bir şey mümkün müdür? Allah'ın emri olduğuna göre Kur'an'da anlatılan bu kıssaların hepsi bize gösteriyor ki bu gibi olaylar boşuna değildir. Bunları tabiat olayı deyip de geçmek mümkün değildir. Bunlar Allah'ın azabıdır. Bunu hiç kimse inkar edemez. Ama şu memleket çok günahkardı da ondan dolayı, ya şu insan çok günahkardı da ondan dolayı depremde altta kaldı, öldü denilemez. Depremde iyiler de ölebilir, kötüler de ölebilir. Ama şu bir gerçektir ki Allah adaletsizlik yapacak değildir. Allah Azze ve Celle böyle bir musibet gönderiyorsa insanların ekseriyeti hak ettiğinden dolayı gönderir. Dolayısıyla ya bunu böyle kabul edeceksiniz yahut Allah'ın zalim olduğunu söyleyeceksiniz haşa. Eğer insanlar layık değillersem o halde Allah Azze ve Celle demek ki zulmediyor, öyle mi? Bunu tabiat olayı diye yorumlayanlar, Allah Azze ve Celle'den gelen bir musibet olarak yorumlamayanlar, Allah'ı zalim bir Allah olarak göstermiş olmaktadırlar. Bunun farkında mıdırlar acaba? Eğer memleket layık değilse, eğer günah umumi değilse, bir memleket umumi olarak böyle bir cezaya hak etmediyse, Allah böyle bir ceza gönderdiyse, o takdirde Allah zulmetti mi yani? Onu mu söylemek istiyorlar? Allah Azze ve Celle bu şekilde zalim olmadığını bize anlatıyor. İman edenleri kurtarmıştır Allah o zaman. Peygamberin zamanında böyle bir azap geldiği zaman toplu gelir ve iman edenler dışarıya çıkartıldıktan sonra azap edilir. Ondan sonra, peygamberimizden sonra ise böyle değil. Bir azap geldiği zaman iyilerle kötüler ikisi beraberken gelebilir. O şu anda bir peygamber olmadığı için bu durum böyledir. Bir peygamber olmuş olsaydı, peygambere iman edenler şehrin dışına çıkartıldıktan sonra, Allah tarafından uyarıldıktan, haber verildikten sonra azap gelirdi. Fakat bugün peygamber olmadığı için durum öyle olmayacaktır. İyilerle kötüler beraber azaba uğrayacaklardır. Ama iyiler orada depremde mesela altta kalıp ölseler bile yine de Allah Azze ve Celle tarafından cennete kabul edileceklerdir. Eğer onlar kötülüklere engel olan kimselerden iseler, onlar Allah'a kulluk yapıyorlardıysa, onlar Allah'a şirk koşmuyorlardıysa, işte Kur'an-ı Kerim onların başına gelen azabı haber verdikten sonra son olarak buyurur ki كَاَنْلَمْ يَعْنَ ف۪يهَا, sanki onları orada yaşamamış gibi oldular. Onlar öyle bir yerle bir edildiler ki sanki orada böyle bir millet yaşamadı. Tamamen Allah Azze ve Celle onları yerle bir etti yani. اَلَا بُعُدَنْ لِمَدْيَنْ, yazıklar olsun. Dikkat edin o Medyen'e, o Medyen halkına, yani bu millete, o millet Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Yazıklar olsun onlara. كَمَا بَعِدَتْ سَمُودْ, Semud kavminin helak edilmesi gibi, Allah'ın lanetine uğraması gibi, Semud kavminin Allah'a rahmetinden uzaklaşması gibi, bu Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi de Allah'ın rahmetinden uzak oldular. Onlar da öbürleri gibi bu şekilde azaba uğradılar. Allah Azze ve Celle Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasını bu şekilde bitiriyor. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi bu kıssalardan anlamamız gerekenleri anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Sen uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi, yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala el-Fatiha.